Ayrım 15.
Murphy, hapisteki UVF hiyerarşisini tanımayı reddedecek ve hele lider Spence'in Marksist eğilimlere kapılıp resmi IRA, OIRA ile işbirliği arama çabalarını duyunca tamamıyla çığırından çıkacaktır. Delil yetersizliğinden, cinayetten değil ama daha hafif bir suçtan kısa bir süre yatıp çıkan Murphy, çetesinin başına geçip dehşet verici eylemlerine geri döner. 1976'da Katolikleri taşıdığını sandığı bir kamyona saldırıp yanlışlıkla 3 protestanı öldürür ve bunun intikamını almak için 6 Katolik öldürmeye yemin eder. Boğaz kesmekten kaçınan çete elemanlarına verdiği öğüt ilginçtir. Boğazını kestiğin birisinin yüzü seni rahatsız ediyorsa onu unutmanın tek yolu yeni bir boğaz kesmektir. Murphy, cinayetleriyle doğrudan ilgisi olmayan başka bir suçtan tekrar hüküm giyince, sağ kolu McAllister boşalan liderlik koltuğuna oturmak için çetenin kaçırdığı bir Katoliğin boğazını adam sağ ve ayıkken kesebilecek kadar acımasız olduğunu ispatlamak zorunda kalacaktır. 1977 yılında çetenin birçok üyesi yakalanıp mahkum olacaklardır. Murphy ise 1982'de serbest bırakıldıktan sonra yeni bir çete kurup bıraktığı yerden devam eder. Kendisine haraç vermeyi reddeden bir iş adamını, adamın yarış atının boynunu keserek cezalandıracaktır. Bu UVF adına eylem yaptığını söyleyen Murphy'nin artık tamamıyla ipini kopardığı ve mafya tipi eylemlere başladığının işareti olur. Kasaplar nedeniyle propaganda cephesinde ağır kayıplar vermiş olan UVF ve diğer kralcı örgüt UDA Murphy'yi temizlemeye karar verir. Ne var ki Murphy'nin ölümü IRA tarafından gerçekleştirilir. Bazı iddialara göre bu eylemde IRA yalnız değildir ve UDA'dan yardım görmüştür. Ölümün sorumluluğunu iç savaşa neden olabileceği kaygısıyla üstlenmekten çekinen UDA'nın IRA'dan silah aldığı ve eylemi IRA adına gerçekleştirdiği iddiaları da vardır. Kasaplardan üçünün daha IRA tarafından kolaylıkla bulunup öldürülmesi, UDA'nın bilgi sızdırdığı şüphelerini doğuracak ve kralcı cephede bir iç hesaplaşmaya neden olacaktır. Kasapların hepsi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olsa da ceza indiriminden yararlanmışlardır ve hepsi günümüzde dışarıdadırlar. Masum Katoliklerin işkenceyle öldürülmesi ise 1990'lı yıllarda UVF, Kral Fare lakaplı başka bir caniyi sokaklara salana kadar duracaktır. Buna karşın döneme damgasını vuracak gelişmeler pasif ve barışçı olacaktır. Bunlardan birincisi ilk adı Kadın Barış Hareketi olan Barış İnsanları Örgütü'dür. 1976 Ağustos'unda Belfast sokaklarında askerlerden kaçmaya çalışan bir IRA gönüllüsü, açılan ateş sonucu direksiyon başında ölür. Kontrolden çıkmış olan araba olay yerinden geçmekte olan Anne McGuire ve 4 çocuğuna çarpar ve çocuklardan 3'ü ölür. Çocukların askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğü iddia edilse de otopsi raporları açıklanmayacaktır. Olayı iyi kullanan propaganda birimleri basının IRA çocukları öldürdü şeklinde manşetler atmasını sağlar. Çocukların teyzesi BBC televizyonunda hıçkırıklarla ağlar. Ertesi gün 3 kadının önderlik ettiği Kadınlar Barış Hareketi kurulur. İlk gösteri çocukların öldüğü noktada toplanan yüzlerce kadının sessiz hıçkırıklarıyla yapılır. 2 gün sonra Belfast'taki gösteriye 20 bin kişi katılır. Korku ve ölümden bıkmış Katolik ve Protestan Belfast, kadın hareketinin peşine takılır. Hareket özellikle Norveç, Almanya ve ABD'deki barış örgütlerinden geniş para desteği görür ve kurucularına Nobel Barış Ödülünü getirir. Ne yazık ki hareket savaşın nedenlerini araştırıp çözüm önermek yerine IRA'yı hedef haline getirmekle yetinir. Varlığını bugün de yürüten bu oluşum Körfez Savaşı'na karşı çıkmak, antidemokratik yasaları eleştirmek ve Protestan ve Katolik çocuklara birlikte tatil olanağı sağlamak gibi etkinliklerine karşın gücünü yitirmiştir. Diğer gelişme ise cezaevlerinde İralı tutukluların başlattığı direniştir. Hükümet, İralı tutuklulara gösterilen özel muamelenin, İra'yı eşit ve savaşan bir ordu olarak tanıma anlamına geldiğinin farkındadır. Longkeş'teki 1000'e yakın tutuklu günlerini politika tartışmak ve hatta gerilla eğitimi yapmakla geçirmektedir. Yeni inşa edilen Meiz cezaevi ile tutuklular 1 ve 2 kişilik hücrelere konurlar ve savaş esiri statüleri kaldırılır. Cumhuriyetçilerin H blokları olarak isimlendirdiği bu cezaevi trajik olaylara gebedir. İRA, gönüllülerini adi suçlu seviyesine indiren bu uygulamaya karşı kesin tavır koyar ve direniş emri gönderir. Başta yapılan bu sert çıkış sonraları İRA'nın başını çok ağrıtacaktır. İRA, gardiyanlara karşı suikastlar tertip ederek bu konudaki ciddiyetini gösterir. Polisin tepkisi gelişigüzel tutuklamaları arttırmak ve basının İRA liderlerini Mercedes arabalarla Katolik mahallelerde gezip haraç toplayan gangsterler olarak lanse etmesini sağlamak olur. Bu yıllarda hükümetin Belfast'taki basın bürosunda 20, ordunun kendi basın bürosunda 100 ve polisinkinde de 12 görevli çalışmaktadır. Bunların görevini Kitson kitabında şöyle belirlemiştir. Psikolojik operasyon adı verilecek dikkatlice planlanmış ve koordine edilmiş bir kampanyayla kendi görüşünün promosyonunu yap ve düşmanınkini çürüt. Cezaevi üniforması giydirilmek istenen ilk İralı ise üniformayı giymektense çıplak yaşamayı tercih eder. Battaniyesine sarılır ve kararlılığını tarihe geçecek şu sözlerle vurgular. Adi suçlu üniforması giymemi istiyorlarsa onu sırtıma çakmak zorunda kalacaklar. 1978'de tutuklular 5 talep adını verdikleri kendi elbiselerini giyme, iş yapmama, birbirleriyle devamlı kontak, ziyaret saatlerinin arttırılması ve ceza indirimi hakkının geri verilmesi talepleriyle battaniye eylemini yıkanmama ve tuvalet imkanlarını kullanmama eylemine dönüştürür. Hücrelerin duvarları insan dışkısıyla kaplanır. Kuzey İrlanda Bakanlığı'na sertliğiyle ünlü Roy Mason, askeri birliklerin komutanlığına da Fransa'nın Cezayir'deki anti-gerilla savaşı üzerine çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarını feodal Umman Sultanı'nı korumak için Umman'daki rejim karşıtı gerillalara karşı denemiş olan Boa Crisi getirilmiştir. Bu iki adam sanki Demir Lady Thatcher'ın ve onun İRA'ya karşı takınacağı ödünsüz tavrın habercisidir. H bloktaki insaniyet dışı durum, adanın Katolik Piskoposunun cezaevini ziyaretine kadar fazla yankı uyandırmaz. Piskopos ziyaret sonrası cezaevinin önünde TV kameraları karşısında pislik ve koku içerisindeki hücrelerden ve saçları sakalları birbirine karışmış, pisliğin ölüme sürüklediği battaniyeci tutuklulardan acıma ve tiksintiyle söz eder. Kamuoyu harekete geçer. 1977 yılı ve sonrası İran'ın bu oluşmuş kamuoyunu politik harekete dönüştürmeyi düşünmeye başladığı yıllardır. Buna karşılık hem Kuzey İrlanda'da hem İngiltere'de silahlı ve bombalı saldırılar devam eder. İlk yıl Kuzey İrlanda'da 5 otel yangın bombalarıyla yerle bir edilir. İkinci yıl Lamon Oteli, çevresindeki telefonların hepsinin arızalı olması nedeniyle uyarı verilemeden yakılır. 12 genç ölür. 1979'da bir mayın ile 18 asker birden öldürülür ve kraliçenin kuzeni Lord Mountbatten yatıyla havaya uçurulur. Bu Lord, Hindistan'daki son İngiliz valisi ve kraliyet ailesinin üyesi olduğundan bu eylem İran'ın en başarılı operasyonlarından biri olarak tarihe geçer. Derry Havaalanı, terminali, hangarları ve 4 uçakla birlikte yakılır. İRA ses getirecek eylemlerin peşindedir. Ne var ki aynı zamanda da polis, istihbarat ve propaganda birimleri, SAS ve Diplok mahkemeleri çengeline takılıdır. 1978'de açılan özel sorgulama merkezleri görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. 1978'de olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı önceki yıllara göre 4 kat azalır. İRA'ya katılımlar azalmakta, tutuklanan gönüllülerin yerleri boş kalmaktadır. Her olaydan sonra şüpheliler, eğer SAS kurşunlarına hedef olmadılarsa, tutuklanıp sorgulama merkezlerine getirilmekte, 7 günlük gözaltı süresi iyi değerlendirmekte ustalaşan sorgucular tutukluya bir ifade imzalatmakta ve diplok mahkemeleri de bu ifadeye dayanarak mahkumiyet vermektedir. İran'ın kraliyetin mahkemelerini tanımayı reddetmesi ve dolayısıyla tutukluların savunma yapmamaları da yargıçların işine gelmektedir. 1979 yılının ilk 4 ayında mahkemeye çıkarılan İralıların %86'sı için işkence altında alınmış ifadelerden başka delil yoktur. Mahkum edilenlerin %56'sı yalnızca bu ifadeler nedeniyle mahkum edilirler. Aynı yılın 10 ayı içinde terörü önleme kanunu ve olağanüstü hal kanunu gereği 4000'e yakın insan tutuklanacak ve bunların yalnızca %11'i savcılığa çıkarılabilecektir. İran'ın zayıflığı, sorgulama ve işkenceye direnme konusunda elemanlarını eğitmemiş olmaktır. Yıllardan beri polis tarafından istismar edilen bir diğer zayıflıksa gizlilik kurallarına uyulmamasıdır. Düğünlerde ve anma günlerinde toplu olarak söylenen şarkılara İRA gönüllüleri ellerini havaya kaldırıp parmaklarıyla hangi alaydan geldiklerini göstererek katılmaktadırlar. 1970'te Katolik mahallelerde köşe başlarında ellerinde otomatik silahlarla nöbet tutan İralılar gizlenmeyi gururlarına yedirememektedirler. Bir tugay içinde görevli, ast ve üst rütbeli herkes birbirini ismen ve şahsen tanımaktadır. Dolayısıyla bir itirafçı onlarca tutuklamaya neden olmaktadır. Londra'daki bombalama eylemlerinin çoğunu gerçekleştiren ve Balcombe Caddesi'nde 6 günlük rehin alma olayından sonra teslim oldukları için adları Balcombe Caddesi Çetesi olarak geçecek olan bir İRA timinin eylemden önce kaldığı bir evde İngiltere'deki bütün İRA gönüllülerinin adı soyadı ve kod adının olduğu bir liste ele geçirilir. 1940'larda İRA ile birlikte olan Alman casusunun işaret ettiği hatalar hala düzeltilmemiştir. Balcombe Caddesi Çetesi Birmingham ve Guildford'daki bombalama ve ölüm olaylarından da sorumlu olduğunu itiraf eder. Fakat bu olaylarla ilgili mahkumiyetleri çoktan sağlamış olan polis bu itirafları kayıtlardan siler. 70'li yılların sonuna doğru İRA gücünü, halk desteğini ve gönüllülerini kaybetmiştir. Aktif elemanlarının sayısı 250 civarına iner. Karşı cephede de durum değişik değildir. Kralcıların silahlı kolları durumundaki Ulster Savunma Derneği, UDA, onun bir uzantısı olan Ulster Özgürlük Savaşçıları, UFF, Ulster Gönüllüler Gücü, UVF ve Kırmızı El Komandoları, İRA'ya ve Katolik halka karşı sürdükleri savaştan yara almaktadırlar. Polis ve askerle sık sık işbirliği yaptıkları ve korundukları gerçeğine rağmen Mays cezaevinde cumhuriyetçilerin yarısı kadar da kralcı yatmaktadır. Bu grupların yıllarca kiliselere, okullara ve olaylarla ilgisi olmayan Katolik halka yönelttiği saldırılar hem Protestan toplum içinde hem de İngiliz kamuoyunda destek yitirmelerine neden olmuştur. Batı Belfast'ı ortadan ikiye bölecek duvarın şekillenmeye başladığı 1972 yılındaki gösterilere 8000 üniformalı üyesiyle katılan Ulster Savunma Derneği, 80'li yıllara doğru İran'ın akıbetine uğrayıp küçük bir silahlı gruba dönüşür. Politik cephede ise Sinn Féin'in seçimleri boykot ediyor olması ve seçim sistemi birlikçi partilerin önünü açmıştır. Birlikçi Ulster Partisi ve Demokratik Ulster Partisi oyların %60 kadarını almaktadır. Katoliklerin desteklediği Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin oy oranı %22 civarındadır. 1977'de Ian Paisley'in önderlik ettiği ve Stormont'a geri dönülmesiyle polisiye tedbirlerin arttırılmasını talep eden işçi grevi, Londra'nın el altından verdiği bazı ödünlerle durdurulabilmiştir. protestan işçiler önce birlikçi sonra sendikacılardır. 1977'de iktidarı kaybetmekte olan İşçi Partisi ve Başbakan Callaghan, birlikçi milletvekillerinin desteğini satın almak amacıyla Kuzey İrlanda'ya ayrılan koltukların sayısını 12'den 17'ye çıkarır. Tahmin edileceği gibi yeni koltukların çoğunu ilk seçimlerde kazanacak olan birlikçi partiler, iktidar üzerindeki baskılarını arttırma olanağına kavuşurlar. Bu yıllarda Birleşik Krallık'ın her tarafında ekonomik bir gerileme yaşanmaktadır. Geleneksel sanayi sektörleri Uzak Doğu ve ABD'li firmaların rekabetine dayanamayıp çökmektedir. 1976'da Londra, IMF tarafından kurtarılan ilk gelişmiş sanayi ülkesi olmanın utancını yaşamıştır. 1983'te ilk kez olarak sanayi sektöründe ticaret açığı ortaya çıkacak ve endüstri devrimini başlatan bu ülke, bütün ekonomik göstergelerde Almanya, Fransa ve İtalya'nın gerisine düşecektir. 1979 ve 83 arasında 2 milyon kişi işinden olacaktır. Kuzey İrlanda'da ise ekonomik hayatın atar damarları olan tekstil ve gemi inşa sanayi, bütün teşviklere ve tedbirlere rağmen ölme noktasına yaklaşmaktadır. Porto Rico hükümetinin vaat ettiği teşvikleri bile geride bırakan, inanılmaz vergi indirimleri, nakit para ve ucuz kredilerle Belfast'ta çekilen ve lüks spor otomobil üretecek olan ABD'li bir firmaya ait yatırım, 3 yıl içinde devletin 100 milyon sterlini ile birlikte batacaktır. Ucuz işçi gücüne sahip, radikal işçi hareketlerinden yoksun ve sarı sendikalarla dolu Kuzey İrlanda'da yabancı yatırımlar azalmaktadır. Yine de General Motors, Ford, Goodyear gibi firmalar toplam iş gücünün %12'sini istihdam eden yatırımlarını korumaktadırlar. Hükümetin yatırımcıları bölgeye çekmek için gazetelere verdiği tam sayfa ilanlarda, önceki yıllarda çeşitli ülkelerdeki yayın organlarında yer almış ve Kuzey İrlanda'nın çekici bir yönünü konu edinmiş yazılardan alıntılar yer alır. Güvenlerini kazanın yeter, eşekler gibi çalışacaklardır. Deride olmak demek bir altın madeninin üzerinde oturmak demektir. Sunday Times. Bölgenin istisnai çalışma hayatı firmaları buraya çekti. 1971 yılında grevler nedeniyle bölgedeki iş kaybı 1000 işçi için 203 gündü. Bu rakam Birleşik Krallık'ın geneli için 719'du. Observer. Bridgeport Brass bütün imalatını Belfast'a taşıdı. Bu firma 11 yıl içinde bir iş günü bile kaybetmedi. US News and World Report. 17 Şubat 1977 tarihli Wall Street Journal'ın belirttiği gibi, firmalar bombalanma tehlikesini 4 haftalık grevlere tercih etmektedirler. İşsiz bazı gençlerin kendi dizlerini kurşunlayıp devletin IRA'dan zarar görenler için ayırdığı tazminat fonuna başvurduğu gerçeği, ekonomik durumdaki umutsuzluğu gösterir. Polisin ve ordunun sağladığı iş imkanları ise devletin sırtına yüktür. İngiltere'de devletin genel iş gücünün yalnızca %22'sini istihdam etmesine karşı bu oran Kuzey İrlanda'da %52'dir. Genel işsizlik oranı %10'u geçmiştir ve birkaç yıl içinde %20'ye varır. Katolik mahallelerde, hele Ballymurphy gibi gettolarda bu oran %50'yi geçer. Dizanteri gibi salgın hastalıklar baş gösterir. Cumhuriyetçi hareket kabuk değiştiriyor. İRA ise genel hoşnutsuzluğu kendi lehine kullanamamaktadır. Hala birkaç asker ve polis öldürüp bombalama eylemleri gerçekleştirebiliyorsa da gücünün tükenmekte olduğunun farkındadır. Longcash Üniversitesi'nin Mays Cezaevi mezunları askeri hareketin durduğu dönemlerde İRA'nın tamamıyla silindiğini, çekilen bütün acılara ve ölümlere karşın tek hedef haline getirilmiş İngiliz ordusunun daha kabarık sayılarla bölgeye sevk edildiğini ve işçi sınıfından geldiklerini iddia etmelerine rağmen işçi sınıfıyla bir bağlantılarının kalmadığını sık sık yazmaktadırlar. Halkla olan temaslarının tamamıyla kesildiği gerçeği de H bloktaki battaniyecileri desteklemek için harekete geçirilmeye çalışılan Katolik toplumdan hiçbir ses gelmeyince yüzlerine bir şamar gibi inmiştir. Daha sonra açlık grevinden ölecek olan H bloktaki battaniyeci lider Bobby Sands, kendi kadromuzun, dostların ve akrabaların dışında hiç kimseden destek sağlamayı başaramadık. Bu nedenle savaş alanını ulusal ve uluslararası alanda politik hareket ve ajitasyonla genişletmemiz gerekiyor der. Cumhuriyetçilerin yıllardır tabu haline getirdiği seçimleri, Londra ve Dublin'deki parlamentoları tanımama gereği bile sorgulanmaya başlanır. İlk olumlu adım Dublin'de sendikalarda temas sağlanarak atılır. Sinn Féin, güneydeki işçilerin haklarını savunmak için kurulan baskıya karşı sendikalar örgütünde yer alır. Kuzeyde kurulan tutuklu yakınları eylem komitesine destek sağlanır. Tek amacı battaniyeci tutuklulara destek sağlamak olan ve Cumhuriyetçi Sosyalist Parti, halk demokrasisi, sendikalar, emperyalizme karşı kadınlar ve hatta barış insanları gibi değişik grupların içinde bulunacağı Milli H Blok Komitesi'nin kurulmasında ön ayak olunur. Cumhuriyetçi haberde anti-emperyalist ve anti-kapitalist yazılar daha sık görülmeye başlar. 1978'de sağ görüşlü Genelkurmay Başkanı Tuomi'nin İrlanda polisi tarafından yakalanmasından sonra da IRA daha belirgin bir sol çizgi yakalayacaktır. Bu değişimi izlemekte olan istihbarat ve propaganda birimleri bu kez de IRA'yı Marksist devrimci olarak lanse etmeyi başarırlar. İran'ın İtalyan Kızıltugaylar ve Alman Baader-Meinhof ile işbirliği sağlayarak uluslararası terörizme geçiş yaptığı haberleri geçilir. Aslında bu örgütlerin milliyetçi, katolik ve işçi sınıfı kökenli IRA ile bir ilgileri yoktur. İran'ın asıl desteklediği ve işbirliği aradığı hareketler Nikaragua'nın Sandinistaları, Namibya'nın SWAPO'su, El Salvador'un FMLN'si, Batı Sahra'nın Polisario'su, Filistin Kurtuluş Örgütü ve baskılı ETA gibi milliyetçi 3. Dünya grupları olacaktır. Sinn Féin 1980'de Polonya'da Walesa'nın liderliğindeki Solidarity Hareketi ve 1995'te de PKK ile dayanışma bildirileri yayınlar. 1990'lı yıllarda politik sığınma arayışı içindeki Kürtlerin İngiltere'ye gelmesiyle İrlanda Cumhuriyetçi Hareketi bağımsızlık ya da otonomi peşindeki Kürt gruplarla kendisi arasında benzerlikler bulacak ve birçok IRA Sinn Féin gösterilerinde kalabalık gruplar halinde PKK taraftarları görülecektir.